Ayrım 3.
Sayfa 36. Öğrenci merkezde eğitim getiriyoruz. Görsel, işitsel, kinestetik ve dokunsal öğrenme stillerinin kullanıldığı etkinlik örnekleri hazırladık. İlk öğretimde seçmeli ders sistemi getiriyoruz. Orta öğretimde sertifikalı diplomalılık getiriyoruz. Öğrenci birikmiş sertifikalarını getirip puan karşılığı diploma alacak. Performans, öğretmenin başarısı anlamında kullanılmış. Ölçme ve değerlendirme, maaş zammı, terfi ve derecelendirme değişiyor. Teftiş sistemi değişiyor. Teftiş kurulu kalkıyor. Öğretmen sınıfta teftiş edilmeyecek. Herkes birbirinin gözetleyeni olacak. Veli, öğrenci, müdür, belediye başkanı ve çevrenin ileri gelenleri sicil verecek. Öğretmen çevresiyle iyi ilişki içerisinde olacak. Terfi ve ödüllendirme için sınav, liyakat ve sicil puanları belirleyici olacak. Bütün bu ifadelerin ne anlama geldiğini biraz açalım. Talep varsa ders var. Bırakınız yapsınlar söylemi kapitalizmin serbest rekabetçi dönemine aittir. Artık eğitimi piyasa belirleyecek, bırakınız yapsınlar dönemi bitti demek, tekelci sermayenin mutlak egemenliğini ilan etmektir. Özgürlükler bitmiştir. Artık hangi derslerin okutulacağını piyasa belirleyecek. Veli çocuğunun hangi dersleri almasını istiyorsa o dersin parasını verip dersi satın alacak. Velinin talebi piyasadır. Diğer bir deyimle veli parası kadar bilgi satın alabilir. Parçalanmış zihin. Eğitimde değişim programları Gardner'in çok parçalı zeka, Multiple Intelligence teorisine dayandırılmaktadır. Daha bugüne kadar zekanın tanımı bile yapılamamışken Gardner, her çocuğun farklı öğrenme zekası vardır diyor ve zekayı 8'e bölüyor. Bu bir öğretim metodu da değildir, sadece teoridir. Sınıfta uygulanabilirliği olmadığını fark eden öğretmenler var. Ancak onlar da sadece sınıfta uygulanamadığını dile getirmektedirler. Yanlış bir kurandır demiyorlar. Oysa kuram insan doğasına aykırı bir şekilde beyni parçalayıp piyasa canavarına teslim etmeyi tasarlıyor. Piyasa ekonomisine uygun olarak çok şık bir ambalaj içerisinde çoklu zeka kuramı adıyla sunulan teori, seçmeli paralı derse geçişin ideolojik kılıfıdır. Dersleri de kendi içerisinde parçalara ayırıp her bir parçayı bireysel öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme adıyla satışa çıkartacaktır. ABD ve İngiltere örneği. Çevirisi de hatalıdır. Türkçe'de çoklu azlı gibi sözcükler yoktur. Belli ki çoklu demekle zekanın parçalanmış olduğu imajı göz ardı edilmek istenmektedir. Çocuğun zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini destekleyen eğitimden artık söz edilmiyor. Çocuğu sosyal varlık olarak tanımlama bitiyor. Çocuğun tüm zihinsel güçlerinin geliştirilmesi görevi bitiyor. Çocuğun ilgi, istek ve yeteneği doğrultusunda adı altında ve her çocuk tek bir dalda başarılı olabilir savıyla diğer dallarda temel eğitim almadan yetiştirilebilecek zannediliyor. Dağılmış beş duyu. Seminerde öğrenme stillerinden söz edildi. Görsel, işitsel, kinestetik ve dokunsal yoldan öğrenme. Her çocuk bir başka yoldan öğrenme özelliğindedir. Öğretmen sınıfındaki çocukları bu özelliklerine göre gruplara ayrılmalı, onlara bu özelliklerine göre materyal sunmalıdır denildi. Şimdiye kadar bilinen tam öğrenme beş duyunun devreye sokulmasıyla gerçekleşir söylemine ters düşen bir durumla karşı karşıyayız. Çocuğun bir duyusunu kullanıp diğerlerini devre dışı bırakmak insanın doğasını bozmaktır. Duyuların çalıştırılması ve geliştirilmesi diye bir konuları yok. Pedagojik formasyon dersleri bunun için verilir. Zaten dikkat edilirse terimler çocuğun gelişimi ve eğitimi üzerine oturtulmuyor, sadece öğrenmeden söz ediliyor. Oysa bugüne kadar küme çalışması yapmakta olan bir öğretmen çocukları algılama düzeylerini dengeleyerek ortalama gruplar oluşturmaktaydı. Doğrusu da budur. Drama yöntemini bilen bir öğretmen ısınma ile derse başlarken özellikle ayrıntıyı fark ettirmek üzere işitme, görme ve dokunma duyularını çalıştıran oyunlar oynatır. Koklama ve tatma duyularını da olabildiğince devreye sokar. İşte söz konusu teoride drama eğitimcilerinin kabul etmediği hususlardan biri de budur. Beş duyu parçalanıyor ve bağlantısız hale getiriliyor. Beyni parçalayan bir kuram duyuları parçalamadan edemezdi elbette. Duyuların parçalanması doğrudan para kazanmak hesabıyla açıklanamaz. Görünen odur ki insanoğlunun doğasıyla oynanmaktadır. Akıl dışlanıyor. Doğada her şey birbirine bağımlıdır ve birbirinin devamıdır. Bu holistik yapı insanın biyolojik yapısı içinde, insanın beyni içinde geçerlidir. Doğada milyonlarca yılda oluşan ekolojik denge vardır ve halkanın biri koparsa diğerleri de yok olur. İnsan beyni de böyle oluşmuştur. Parçalar ayrılır koparsa hiçbiri oluşamaz. Parçalardan her biri diğerlerinin varlığına bağlıdır. Çok parçalı zeka teorisine göre daha büyüme çağındayken çocuk zekanın sadece bir parçası ile muhatap edilmektedir. Her çocuk bir alanda başarılı olabilir denilmekte ve diğerleri yok kabul edilmektedir. Bu kuramla olaylar arasında bağ kurabilme yetisi yani akıl dışlanmaktadır. Böyle bir eğitimin sonunda bütünü algılamayan, olaylar arasında bağ kuramayan insan olunur. Aklını kullanamayan köle ruhlu insanlar yetiştirmek ise orta çağa dönüşür. Mesleki bütünlük parçalanıyor. Her öğretmen hak etse bile terfi edemeyecektir. %10 baş öğretmen, %20 uzman öğretmen, gerisi aday ve öğretmen olur deniyor. Aynı işi yapan öğretmenler arasında ast-üst ilişkisi getirecek olan bir anlayış, öğretmenler arasında gereksiz iç çekişmelere, mesleki dayanışmanın yok olmasına neden olacaktır. Terfi için 3 ayrı değerlendirme esas alınıyor. Sınav, liyakat ve sicil. Sınav. Sözleşmesi yenilenecek öğretmen sınava girmiş olmalı. Sözleşme konusundan seminerde söz edilmedi. Ancak biliyoruz ki söze edilen büyük fotoğrafta bu var. Öğretmenliği iş güvencesi olmayan meslek yapmak onu bugüne kadar kazandığı tüm haklarından geri götürmektir. Bir yandan resim, müzik ve beden eğitimi gibi derslerin öğretmeni başarısını kağıt üzerinde nasıl ispatlar? Sınıfta teftiş bitiriliyor. Liyakat. Eğitim fakültelerinde yüksek lisans ve doktora yapmaktan söz ediliyor. İngilizce bilen, yabancı dergide makalesi yayınlanan tek tip bilim adamlığı getiriliyor. Ülkemizde kaç öğretmen bunu gerçekleştirebilir? Taşra'da çalışacaksın, iyi derecede İngilizce öğreneceksin, ön sınavı alacaksın, sana yüksek lisans için kadro açan fakülte bulacaksın, o şehre taşınacaksın, çoluk çocuk geçindireceksin, 2004 fiyatıyla 2,5 milyar yüksek lisans ders ücreti yatıracaksın, iyi derecede İngilizce öğrenmek için iyi para harcayacaksın, doktora için 10 milyar harcayacaksın ve yine de sana açılmış kadro bulursan 150 milyon maaş farkı için usta öğretmenliğe terfi edeceksin. Bir terfi uğruna ömür boyu para harcamaya, yaşam boyu eğitim gibi yaldızlı bir isimde konuldu. Aldığın parayı sürekli harca ki piyasa ekonomisi canlı kalsın demek. Ya da çok parası olan çok harcasın ve sadece onlar terfi etsin demek gibi. Sicil. Herkes herkesin gözetleyeni olacak. Üst astı, öğretmeni veli, öğrenci, müdür, belediye başkanı ve çevrenin ileri gelenleri gözetleyecek ve puan verecek. Ne korkunç. Öğretmenler ayaklar altında, toplumun en aşağısında. Öğretmenin itibarı hiç bu kadar düşürülmedi. Sicil puanı öğretmeni el etek öpmeye yöneltecektir. Öğretmenin sicil puanında belirleyici olmak üzere bakanlıkça yürütülen etik değerleri belirleme komisyonlarının elindeki anketlere bakılırsa, etik değerler olması gereken cumhuriyet değerlerine sahip olma üzerine oturtulmaktadır. Öğrencisinin etnik ve diğer farklılıklarını dikkate alıp almadığı koşul olarak getirilmektedir. Öğretmenin Atatürk devrimlerine bağlılığı, ulusal birlik, ortak ülkü, ortak değer yargıları, ulusal dağarcık, yurttaşlık bilinci verme, bilimi yol gösterici kabul etme ve bu hususlarda sosyal etkinlikler yapma gibi çabaları onun artı puanı olmayacak, tam tersine olumsuz sicil almasına neden olacaktır. Çünkü onlara göre okul, şirket bilimsel çalışmaktadır ve bilimsel çalışmaların içinde kemalizmin yeri yoktur. Öğretmenliğin değeri düşürülüyor. Türk öğretmeni Cumhuriyet'le birlikte yücelmişti, saygın bir yere oturtulmuştu. Eğer öğretmen bu kadar aşağılanıyorsa, aşağılanan gerçekte Cumhuriyet'tir. Bunu biraz açmak ve öğretmenliğin meslek statüsü kazandığı Fransız devrimine kadar gitmek gerekir. Bizim Cumhuriyet devrimimiz birçok bakımdan Fransız devrimini örnek alır. Fransız devriminin dünyamıza getirdiği en büyük kazanın aklın özgürleştirilmesi ve laiklik kavramıdır. Çünkü demokrasi özgür aklın egemenliğidir. Fransız devriminden sonra öğretmenlere devrimi halka anlatma ve kazanımlarını koruma görevi düşmüştü. Öğretmenliğe meslek statüsü o zaman verildi ve göreve başlarken devrime bağlılık yemini yaptırılırdı. Laikliği koruma ve savunma görevi öğretmenlerindi. Bu arada laik kime denir noktasında bir açıklık getirelim. Eski Yunanlılarda 3 sınıf vardı. Askerler, kral ve ordusu, papazlar, ruhban sınıfı ve laikler. Laikler asker ve papazların dışındaki tüm halkı oluşturanlara denilirdi. Yani çiftçi, tamirci, dokumacı, işçi, tüccar yani halk. Halk iktidarı laiklerin egemenliği demekti. Aklın özgürleştirilmesinin önündeki en büyük engel ruhban sınıfı ve krallardı. Bunları siyasetin dışında bırakmak bir gereklilikti. Din, devletin ve okulların dışına çıkartıldı. Bu nedenle öğretmenler laiklerden yana olmakla meslek statüsü kazanmışlardı. Laik olmak halkın iktidarını savunmak, özetle cumhuriyetçi olmaktı. Egemenliğini yitiren feodal beyler, efendiler ve papazlar laikleri asla affetmedi. Laiklerin öncüsü olan öğretmenlere hep saldırdı. Aklın özgürleştirilmesi Mustafa Kemal'in devriminde en büyük yol gösterici bilimdir şeklinde ifade bulur. Çünkü bilim durağan değildir, sürekli ilerler. Yine yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözüyle Mustafa Kemal'in öğretmene verdiği görev açıktır. 40'lı yıllarda köy enstitüleri projesiyle öğretmenler demokratik devrimin makinisti konumuna getirildi. 1950'lerde kısmi karşı devrimi yaşadık ve tarikatlara dayalı siyaset dönemi başladı. Öğretmenler Anadolu'da karşı devrimin boy hedefi oldu. Mesleki itibarlarını yitiriş süreci başladı. Devrimden uzaklaşma ile paralel bir durum. 1970 ve 1980 askeri yönetimlerinde öğretmenlerin üzerinden buldozerle geçildi. Mesleki itibar sıfır noktasına geldi. Cumhuriyet devriminin kazanımlarını savunan öğretmen ve öğretim üyeleri büyük acılar yaşadı. Artık öğretmenlik eksilerde. 2005-2006 ders yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen alındı. 10 aylık sözleşmeli öğretmenlik dönemi başlatıldı. Yüzlerce yıllık emek mücadelesi eksiye düşürüldü. Çalışanların en zavallısı öğretmen oluverdi. Sözleşmeli öğretmenin iş güvenliği yoktur ve sendikalı olması da mümkün değildir. Okullar boşaltılıyor. Orta öğretimde sertifika toplayarak diploma almaktan söz edildi. Gençler okul dışında gidecekleri paralı kurslardan toplayacakları sertifikalarla lise diploması alacak. Bu kursların ne kadar denetim altında olacağı tartışma konusu olacaktır. Herkes canının istediği kursta bilgi edinme yoluna giderse eğitimde birlik, ortak kültür nasıl sağlanır? Böylece öğrenci piyasanın kucağına atılacak, devlet birçok branş, resim, müzik ve beden eğitimi için öğretmene maaş ödememiş, emeklilik ve sağlık sigortasına para ayırmamış olacak. Öte yandan devlet kurslardan vergi toplayacak. Çocuğuna bu dersler okulda verilsin isteyen veli o zaman parasını ödemelidir. Dışarıda bunu bedava alabilecek miydiniz? Yanıtı hazırdır. İlk örnek olarak rehberlik servisleri okulun dışına çıkartıldı. Mart 2005. Piyasa mantığı geçerlidir. Paran varsa rehberlik hizmeti var. Benzer durum resim, müzik ve beden eğitimi bölümleri için söz konusudur. İngiltere ve ABD örneğinde olduğu gibi resim, müzik, drama, beden eğitimi gibi seçmeli derslere öğretmenlik talebi düşecek ve eğitim fakültelerinde bu bölümler kapanmaya başlayacaktır. Açıklaması basit. Piyasa bu, talep yok. İçi boş müfredat. Tüm derslerde müfredatı hafifletiyoruz denildi ve verilen örnekte matematik dersinden havuz problemlerini kaldırıyoruz açıklaması yapıldı. Matematik dersinin fen bilimleriyle jeoloji, deprem bilimi, mimarlık, inşaat, fizik, kimya, biyoloji, gıda gibi tüm mühendislik bölümleriyle ilk bağını kuran havuz hesaplarıdır. Olayları matematiksel düşünme mantığı verir. 4. sınıfta başlatılan Cumhuriyetimizin kuruluşu ile ilgili bilgiler 6. sınıf vatandaşlık bilgisi dersine aktarılıyor. Öteleniyormuş, kaldırılmıyormuş. Oysa ki 6. sınıftan itibaren derslerin seçmeli ders haline getirilmesiyle bu ders fiilen kaldırılacaktır. Öte yandan vatandaşlık kitabının kapağında da görüldüğü gibi çocuklarımız kendi tarihinden kopartılıp Amerikan tarihiyle yakınlaştırılmaktadır. Yani İngilizce ders kitaplarında Atatürk olmasaydı da Türkiye Cumhuriyeti kurulurdu ifadesi yer almaktadır. Oktay Akbal, Atatürk'ü yok etmek, Cumhuriyet 14 Ekim 2004 Perşembe. Birçok sınıf öğretmeni yeni müfredatla birlikte öğretecek konu bulamamaktan şikayet etmektedir. Temel eğitim fiilen 3 yıl oluyor. 8 yıllık temel eğitim herkese eşit anayasal hak olmaktan çıkartılmaktadır. Bu noktada yasaların ihlalinden söz etmek gerekir. Türk Milli Eğitim Temel Kanunu ortadan kaldırılmaktadır. Kendisi için neyin daha iyi olacağına karar veremeyecek bir yaşta olan 9 yaşındaki çocuk ders seçmek zorunda bırakılmaktadır. 3. sınıftan sonra ders seçimi sisteminin anlamı temel eğitimi 3 yıla indirmektir. İlköğretim zorunlu olmaktan çıkartılıyor. 2004-2005 ders yılında devam zorunluluğunun da kaldırılmasıyla birlikte ilköğretim fiilen zorunlu olmaktan çıkartılmıştır. Velisinin bilgisi dahilinde çocuk dilediği kadar devamsızlık edebilir ifadesi kullanılmaktadır. Bu nedenle 3 ay devamsızlığı olan ilköğretim okulu öğrencilerine bile sınıf geçirilmiştir. Öğrenme stilleri. Çocukları sınıfta öğrenme stillerine göre ayırarak oturtmak öneriliyor. Görerek öğrenen bu masada, işiterek öğrenen o masada, kinestetik yolla öğrenen çocuklar öteki masada. Öğretmen onlarla nasıl başa çıkacağına kafa yormakla dersi bitirecektir. Çünkü kinestetik öğrenme stili olan çocuklar hareketli, hatta hiperaktif çocuklardır ve yeni yaklaşım onları bir grupta toplamayı önermektedir. Sınıf öğretmenleri haklı olarak bunun uygulanması mümkün görmemektedir. Çocukları duyularına göre gruplandırmak çocuğun diğer duyularını çalıştırmamak demektir. Zekayı parçalamakla yetinmeyen Gardner ve Ardıllıları bir de insanın duyularını parçaladılar ki bu durum insanın doğasına aykırıdır. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, elleri var dokunmaz bir insan olmak insandan uzaklaştırılmış bir yaratık demektir. Öğrenci merkezli dersler. Öğrenci merkezli eğitim ile anlatılmak istenen çocuğun seçip parasını verdiği dersi okul dışında da alabilmesidir. Bununla toplu eğitim bitirilmektedir. Eğitim bu yolla okul dışına taşınmış olacaktır. Adı konstrüktif yaklaşımdır. Yapılandırmaca çevrimiyle kullanılıyor. Açılımında bilgiyi okul dışında bireysel yolla, kendi paranla almak vardır. Öğretmen yok, öğretici vardır. Pedagojik formasyon gerekmez. Usta çırak şeklinde de öğrenilebilir. Okul dışında kurs veya özel ders sisteme dahil ediliyor. Müzik dersi kendi içinde çok parçaya bölünerek çalgı derslerine, beden eğitimi dersi spor derslerine, resim dersi heykel, grafik ve benzeri derslerine dönüşecektir. Öğrencinin bu yolla aldığı paralı derse öğrenci merkezli demektedirler. Geriye dönüş sinyalleri. Parçalanmış zeka kuramını uygulayan ülkelerde geriye dönüş sinyallerinden söz edilmektedir. Beynin geri geri yürüme komutları vermemeye başladığı, beyin kas koordinasyonunda önemli gerileme gözlendiği tıp kongrelerinde dile getirilmektedir. Ülkemizde beden eğitimi öğretmenleri her yıl daha geri düzeyde ders yapmak zorunda kaldıklarını, Gardner'e göre söyleyecek olursak kinestetik zekanın giderek gerilemekte olduğunu gözlemektedirler. Televizyon, bilgisayar, hazır paket oyuncaklar, sonuçta insan geriye dönüş yolunda. Bir de çocuğun hiç beden eğitimi dersi almayacağını düşünmek çok ürpertici. İngiltere'de eski sömürgelerinden gelen gençler en yüksek puanlı bölümlerde okurken İngiliz anneler "Bizim çocuklarımız mühendislik fakültelerine giremiyor. İngiliz çocuklar bu kadar aptal mı?" diye soruyor. ABD'de son 30 yıldan beri hiç sanat dersi almadan liseyi bitirmiş gençlerin oranı %95 olarak açıklanmaktadır. 2004 Dünya Müzik Konferansı'nda ABD'li öğretim üyelerinin bu konuda verdiği yanıtlar maalesef öyle, verecek cevabımız yok, üzgünüz olmuştur. 2002 ve 2004 PISA raporları piyasaya göre eğitim modelini uygulayan ilk ülke olan ABD'de çocukların giderek nasıl daha geri sıralara düştüğünü göstermektedir. 2003 yılında geçirilen bir yasayla ABD halk okulları asker devşirme ve hapishane endüstrisine suçlu yetiştirme yuvaları haline getirilmiş, ordunun asker devşirme merkezinin hazırladığı 2004 yılı raporunda bu yıl hedeflenen sayının üzerine çıktıkları açıklanmıştır. 3. Bölüm PISA 2004 Raporu. PISA 2004 raporu açıklandığından beri üzerinde konuşulmaya devam ediliyor. OECD'ye bağlı 40 ülkede yapılan uluslararası kıyaslamalı sınav sonuçlarına göre matematikte Türkiye 34, ABD 28 ve Almanya 19. sırada yer aldı. Finlandiya, Hong Kong ve Japonya gibi ülkelerin ilk sıraları aldığı bu raporda nedense Türkiye'nin örnek aldığı ve tüm eğitim sistemini benzetmeye kalkıştığı ABD'nin neden 28. olduğu üzerinde hiç durulmamakta, Türk eğitim sistemi hakkında felaket senaryoları yazılmaktadır. Öte yandan Türk ilk öğretim müfredatının dünyanın en önde gelenlerden biri olduğu UNESCO tarafından bilinmektedir. Türkiye'de yetişen bir ilkokul 2. sınıf öğrencisi ABD'ye gittiğinde 5. sınıfa alınmakta, ABD'de 5. sınıf okuyan bir öğrenci Türkiye'ye getirildiğinde ise 2. sınıfa alınmaktadır. Keza Almanya'da 4. sınıf okuyan bir öğrenci Türkiye'de 2. sınıfa alınmaktadır. Türkiye'de ilk öğretim 7. sınıf okuyan bir çocuk dil sorunu olmayan, Almanya'da süper liseye alınmakta, sınıf atlayarak yaşıtlarından önce Alman üniversitelerine gidebilmektedir. Almanya'da yaşayan ve bunu bilen pek çok Türk ailesi çocuklarını ilk öğretim çağında Türkiye'ye yollamış, 7. sınıftan sonra Almanya'ya götürmüş ve en iyi liselere yazdırmıştır. Türkiye'de 1980'den beri giderek hafifletilen 1968 müfredatı hala birçok yönden değerlidir. Çocuğun doğasına uygun olan tümden gelim yöntemiyle okuma yazma öğretimi ve hayat bilgisi dersini merkeze oturtan mihver ders, Finlandiya ve diğer başarılı ülkelerde kullanılan kavramı ortalama seviye grupları oluşturarak küme çalışması yapmak gibi pek çok pedagojik doğruları içermektedir. Resim, müzik ve beden eğitimi dersleri ABD'deki gibi özel bilgi beceri dersi haline getirilip seçmeli ders olarak değil, her çocuğun alması gereken temel ders olarak müfredatta yer almaktadır. Raporun basında yer alma şekli. 2004 raporunun tartışma konusu olması doğaldı. Sıralamada sonlardaydık. Ayrıca üniversite sınavlarında sıfır çeken genç sayısı da fazlaydı. Basınımız başarısızlığın nedenlerini irdelemek yerine daha çok başarısızlığın kendisiyle ilgilendi. Gerçekten bu kadar vahim durumda mıydık? Yoksa birileri felaket tellallığı mı yapıyordu? Özellikle 1980'den beri giderek artan bir hızla halkçı devletçi eğitim politikalarını terk ettiğimizden kimse söz etmedi. Bir AB dayatması olan Sokrates programının tanıtımında yer alan "amacı ulusal müfredatları kırmaktır" ifadesinden kimse söz etmedi. Ulusal müfredatları kırmanın yolu okulları uluslararası sınavlarda başarısız göstermekten geçerdi. Basın adeta dışarıdan yönlendirilmiş gibi başarısızlığı manşetten verdi. Öte yandan devlet okullarının kitlerle olan benzerliği ortadadır. Kitlerde eski makineler yenilenmez, teknik destek verilmez ve sonunda zarar ediyor satalım denir. Okullar içinde bakın böyle olmuyor dedirtmek gerekirdi. Parası olana eğitim hakkı getirdik, ulusal müfredatı değiştirdik demek pek kolay değildir.